Herkese merhaba. Genç Hayat Akademi Podcast serimizin ikinci sezonunda yeniden beraberiz. Birbirinden değerli konuklarımızla diş hekimliğinin önemli konularına değindiğimiz dinletilerimize hazırsanız başlıyoruz.
Hocam geldiniz. Hikayenizin en başından sormak istiyorum. Diş hekimliği tercih etme hikayenizi anlatabilir misiniz?
Yani bir diş hekimliği tercih etmemin aslına bakarsan sevgili Berat'ken özel bir sebebi yok. Çünkü bizim zamanımızda günümüzdeki gibi üniversite tercih sistemi yoktu. Yani zamanın popüler meslekleri, tıp, diş hekimliği, mühendislik, hukuk gibi meslekleri karışık bir liste yapıyorduk. Hangisi tutarsa puanımıza. Aslına bakarsan benim de bir özel bir sebebim yoktu. Yani mühendislik falan çok seviyordum. Ama diş hekimliği de abimin ve babamın ısrarıyla birazcık da yazdım. Hani o zaman niye tercih yapıyoruz diş hekimliği, nasıl bir meslek? Bu kadar bilinçli değildik yani, gençler de bu kadar bilinçli değildi. Ama biz içimde bir sağlıkla ilgili bir şeyler yapma hırsı vardı açıkçası. Abim de tıp doktoru. Abim acaba tıp yazsam mı diye düşündüğümde abim benim çok tıp yazmamı istemedi. Diş hekimliğini yazabilirsin dedi. Ve bir o dönemde babam askerdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki diş hekimliği fakültesini gezdirdiler bana. Orada beyaz önlüklü öğrencileri falan görünce içimde bir heves doğdu. Diş hekimliği de karışık liste içerisine yazdım ama gönlümden geçen mühendislikti. Ha şimdi pişman mıyım? Değilim. İyi ki bu mesleği seçmişim. Çünkü hangi meslekte olursanız olun o mesleği hakkıyla yapmak gerekiyor. Diş hekimliği de böyle bir tercih yaptım. Özel bir sebebi yoktu benim için.
İlk sorumun ardından cerrah olmayı seçme hikayenizi de sormam kaçınılmaz. Hocam cerrahi seçme hikayenizi de öğrenebilir miyiz?
Yani diş hekimliğini böyle gelişigüzel seçtiğim için cerrahi aslında bilinçli seçtim diyebilirim. Çünkü diş hekimliğine girdiğim zaman bir mutsuzluk vardı. Her öğrenci gibi, her diş hekimliğini kazanan öğrenci gibi. Sonra yavaş yavaş diş hekimliğini sevmeye başladım okudukça. Fakat böyle farklı branşları ilk senelerinizde çok tanıyamıyorsunuz. Fakat cerrahi seçmemin temel sebebi birazcık da kişiliğimle alakalı. Biraz adrenalin bağımlısı bir insanım sanıyorum. Dolayısıyla diğer branşlar bana biraz daha böyle sedanter bir hayat gibi geldi. Cerrahiyi tanıdıkça daha da çok sevdim. Çünkü yeşil giyebileceğiniz, yeşil o cerrahi önlüklerini giyebileceğiniz tek branş da aslında bakarsanız. Üstlerimden, asistanlarımdan, hocalarımdan gördüğüm kadarıyla da son derece adrenalin yüksek bir branştı. Diş hekimliğinde yapabileceğim en iyi şeydi bence benim karakterime göre. Ama bu demek değildi ki yani cerrahi en iyisidir, diğer branşlar cerrahiden daha düşük seviyededir. Böyle bir şey yok tabii ki. Bence her öğrenci de eğer bir ihtisas yapmak istiyorsa, doktora yapmak istiyorsa birazcık tabii kendi kişiliğine uygun bir branşı seçmesi gerekiyor. Benim seçimimde de bu etkili oldu. Biraz adrenalin bağımlısı bir insan olduğum için cerrahi seçtim. Çok da mutluyum cerrahi seçtiğim için. Şimdi bir de öğrenciyken yaz tatillerinde asker hastanesinde çokça gittim, çalıştım. Tabii orada en temel şey diş hekimliği ile ilgili bolca diş çektiriyorlardı. Diş çekimi cerrahinin bir uygulama alanı sonuç itibariyle. Diş çekimlerine çok hoşlandım. Fakat bu beni kesmedi öğrenciyken. Dedim ki hani burada bir hastane sonuçta burası. Aynı zamanda tıp fakültesi hastanesi, askeri hastane. Ameliyat izleyebilir miyim? Yani bir ameliyat merakım var. Daha ikinci sınıf öğrencisiyim. Sonra üçün yazında da gittim. Dördün yazında da gittim. Bir şeyde bir batın ameliyatına girdim. İlk ameliyatım öyleydi. Ve de yani korkunçtu benim için. Çünkü batını boylu boyunca açıp içinden böyle bağırsakları falan çıkartıp hastanın karnının üzerine seriyorlar. Çokça tansiyonum düştü. Aslında yani şimdi bir sürü cerrahi, maksofasyal cerrahi işlem yapıyoruz ama o zaman öğrenciyiz. İlk defa ameliyat görüyorsun, ilk defa kan görüyorsun ve inatlaştım yani kendimle inatlaştım. Başım döndü, dışarı çıktım, biraz uzandım, tansiyonum düzeldi, tekrar içeri girdim. Tekrar başım döndü, tekrar dışarı çıktım derken ameliyatı bitirdim en sonunda. Başarıyla. Fakat bir taraftan ürktüm cerrahiden. Fakat bir taraftan da çok sevdim. Sonra ertesi hafta tekrar bu tür ameliyatlara girdim ve tansiyonum düşmediğini gördüm. Yani bu bile beni çok etkiledi. Yani bir sonuçta bir cerrahi işlem. Evet diş hekimliği cerrahisiyle ilgili bir ameliyat değildi ama bir cerrahi işlem. Oradan etkilendim. Sonra diş hekimliği fakültesinde cerrahinin, çene cerrahisinin neler yaptığı, ne tür işlemler yaptığını da görünce kendime en uygun branş olarak çene cerrahisini seçtim.
Hocam üçüncü sorumu soruyorum. Cerrahi doktora eğitimi aldığınız günlerdeki cerrahiyle bugünün cerrahisini kıyaslayabilir misiniz? Bundan yola çıkarak gelecekte bizi nelerin beklediğini düşünüyorsunuz?
Aslında oldukça derin bir soru. Yani bu soruya cevap vermek için diş hekimliği tarihini de anlatmak gerekiyor ama o kadar vaktimiz yok tahmin ediyorum. Tabii ki bizim zamanımızda ben 93 yılında Ankara Üniversitesi Çene Cerrahisi'nde doktora eğitimime başladım. O zaman uzmanlık da yoktu. Sadece doktora vardı. Tabii biz o zamanlar uzmanlık ihtiyacı var mıydı yok muydu onun da bilincinde değildik. Sonuç itibariyle çene cerrahisini öğrenmemiz için bu doktoraya girmemiz gerekiyordu. Ve Ankara Üniversitesi'nde tek yataklı servisi o yıllarda olan bir fakülteydi. Rahmetli Cihat Borçbakan hocamız, kendisi tıp kökenli bir hoca. Türkiye'de genel cerrahinin, plastik cerrahinin, KBB ve diş hekimliği çene cerrahisinin kurucularından çok eski bir hocadır. Ankara Diş Hekimliği Fakültesi'nin dekanlığını da yürütmüş bir hocamızdır. O kendisi bir cerrah olduğu için sonuçta ameliyat yapacağı bir ortam aradığından Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği kurduğunda çene cerrahisine de böyle bir yataklı servis kurmuş, ameliyathane kurmuş. Ve ondan sonra yetişen nesillerdeniz biz de. Bizden önceki tabii bizim hocalarımız da Cihat Hoca döneminde yetişmişler. Sonrasında da bizler yetiştik. Çok şanslıydık açıkçası o dönemde. Türkiye'de hiçbir yerde çünkü yataklı servis hizmeti yoktu o dönemlerde. Sadece biz Ankara Üniversitesi'nde bu ameliyatları yapıyorduk. Sonra başka üniversitelerde eklenmeye başladı. Bir de Atatürk Üniversitesi'nde vardı. Ve iyi bir nesil olarak yetiştik. Ama sonrasında biz doktorayı bitirdikten sonra bu işleri Türkiye'nin her yerinde rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorduk. Aslında yapıyorduk da. Fakat gördük ki bir süre sonra tıp fakültesinde plastik cerrahi lobisi sebebiyle bu ameliyatları bizim yapmaya yasal olarak yetkimiz olup olmadığı tartışmaları ortaya çıktı. Ben doktorayı bitirdiğimde 19 Mayıs Üniversitesi'nde ilk öğretim görevlisi olarak gittim. Ve orada bu ameliyatları yaparken ciddi bir baskıyla karşılaştık. Bu ameliyatları yapamayacağımız, işte yasal yetkimiz olmadığı falan. Sonradan da baktım yasaya gerçekten. Bizim diş hekimlerinin sadece 1219 sayılı yasada sadece dişe müdahale yetkisi var. Ağız ve çene yetkisi yok ama bizim doktoramızın ismi ağız, diş ve çene cerrahisi doktorasıydı. Fakat yasaya baktığınız zaman sadece dişle sınırlı. O zaman ne yapmak gerekiyor? Yasayı değiştirmek gerekiyor. Bir taraftan da uzmanlığı çıkarmak gerekiyor. Aslında diş hekimdeki uzmanlık bu çene cerrahisinin ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Daha sonra diğer branşlar da eklendi ve tüm branşlarda uzmanlık çıktı. İyi oldu, kötü oldu bunun tartışmasına girmeyeceğim ama bizim için, çene cerrahisi için iyi oldu tabii ki. Bu yetki sorunları ortadan kalktı. Uzmanlık çıktıktan sonra aynı zamanda 1219 sayılı yasanın diş hekimlerine verdiği yetki dişle sınırlı kalmayıp içine ağız ve çeneyi eklettikten sonra bu sorun kalmadı. Tabii bunu başarmak yıllarımızı aldı. Şimdi günümüzde tabii arkadaşlar çok daha şanslı, bunlarla uğraşmadılar. Çünkü biz uzun yıllar boyunca YÖK'te, Sağlık Bakanlığı'nda, mecliste o koridorları çokça aşındırdık. Ve zor bir süreçti gerçekten bizim için. Bir taraftan çok sevdiğiniz mesleği yapmaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan sizin buna yetkiniz olmadığı için ameliyathane basan falan böyle tuhaf durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Şu anda böyle bir sorun yok. Yani bizim dönemimizde şu anki çene cerrahisini tercih edecek arkadaşlar arasında bir karşılaştırma yaptığınızda çene cerrahisi şu anda bizim dönemimize göre çok daha iyi bir yerde. Aynı zamanda çene cerrahisinin uygulama alanları da çok genişledi Türkiye'de. Çünkü bizim hocalarımızın yetiştirdiği işte bizler, bizlerin yetiştirdiği diğer nesil Türkiye'nin dört bir tarafında şu anda çene cerrahisi uygulamalarını başarıyla gerçekleştiriyorlar ve bu tür baskılar da tamamen ortadan kalktı. Şu anki nesil çok daha şanslı görüyorum ve gelecekte çok daha iyi yerlere geleceğinden hiç şüphem yok.
Eğitiminizi tamamladınız ve öğretim görevlisi oldunuz. Peki öğretim görevlisi olduktan sonra cerrahi yeteneklerinizi nasıl geliştirmeye devam ettiniz?
Öğretim görevlisi dediğim gibi 19 Mayıs Üniversitesi'nde başladım ilk. Şimdi Ankara Üniversitesi'nde bizim üzerimizde çokça hocamız vardı. Yani 15'in üzerinde hocamız vardı ve başımız ne zaman sıkışsa, ne zaman bir şey soracak, danışacak bir hocamız vardı. İlk öğretim üyesi olduğumuzda 19 Mayıs Üniversitesi'nde üzerimizde kimse yok. Yani en kıdemli sizsiniz, soracak kimseniz yok. Bu gerçekten bir cerrah için zorlu bir süreç. Çünkü herkes size geliyor. Bir şehri düşünün, bir Anadolu'nun bir şehrini. Çene cerrahisiyle ilgili bir ihtiyacı olduğunda hastanın, bu özele gidebilir, siz bir üniversiteye gidin derler hastaya. Üniversiteye gelir, asistanınıza denk gelir. Asistanınız bir hocaya sorar, A hocasına sorar. Siz de o bölümün en kıdemlisisiniz, en son size sorar. Sizin soracağınız kimse yoktur. Genelde yaşanan en büyük sıkıntı budur. Hep yanı başımızda hoca olsun diye düşünürüz. Ama de uzmanlığı bitirip bir yerde öğretim görevlisi olarak başladığı zaman bu tür sıkıntılar da oluyor. Peki biz bunu nasıl atlattık? Aslında bir bakıma da bizim için iyi oldu. Bir taraftan da kendimizi geliştirmeye çalıştık. Tabii ki uzmanlık yaptığınızda veya doktora yaptığınızda %100 yeterli bir hekim olarak mezun olmuyorsunuz. Öğretim üyesi olduğunuzda ki yani bu yaşımıza geldik hala kendimizi geliştirmek için takım kurslara, kongrelere gideriz. Oralarda yeni bir şeyler öğrenmeye çalışırız. Öğrenmenin yaşı yok, tecrübenin yaşı yok. Bunlar hepsi ölene kadar tecrübe bitmez sonuç itibariyle. Biz de ilk öğretim üyesi olarak 19 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak göreve başladığımda kendimi Türkiye'de belki en iyi yetişmiş bir yerden, en iyi ihtisas uzmanlık veren bir yerden mezun olmama rağmen kendimi yetersiz gördüğüm için çokça yurt içinde ve yurt dışında bir takım kurslara katıldım. Örneğin mesela eklem cerrahisi yapmayı çok isterim. Fakat uzmanlıkta eklem cerrahisiyle ilgili yeterince bir eğitim almıyorsunuz. Evet izliyorsunuz ameliyatları falan. Ek kıyısından köşesinden hocalar yaptırıyor. Fakat A'dan Z'ye bir ankiloz cerrahisi mesela yapabilmeniz çok mümkün olmuyor. Ne yaptık? Mesela çokça kursa katıldık. Kadavra kursundan tutun canlı cerrahi kurslarına kadar. Bu kursun akabinde hemen döndüğümüzde bilgiler tazeyken uygulamalarımızı yapalım diye çokça hasta ayarlayıp, eklem hastası ayarlayıp kursun üzerine hemen bu hastaları ameliyat ettik, operat ettik. Ve ondan sonra bir ameliyatı çokça yapmaya başladığınız zaman artık o konuda daha ehil oluyorsunuz, daha tecrübeli oluyorsunuz, daha az komplikasyonla karşılaşabiliyorsunuz. Biz de kendimizi bu şekilde yetiştirdik yani. Yurt içi ve yurt dışı kurslara giderek yetiştirdik.
Bildiğimiz üzere diş hekimliği çoğu alanda dijitalleşiyor. Cerrahinin dijitalleşmesine neredeyiz? Gelecekte bizi neler bekliyor?
Evet, sorular genellikle çene cerrahisiyle ağırlıklı. Herhalde bugünün özeti de çene cerrahisiyle olacak. Önemli değil. Onunla ilgili bilgiler vermeye çalışayım. Yani ben hep böyle gençlerle projeler yaparım. Gençlerin fikirlerine önem veririm. Çünkü bizden çok daha fazla hani uzağa görebilen, geleceği günümüzde hani uygulamalarını yapabilen kişiler olduğu için hep gençlerle takılırım genelde akademik anlamda. Dijital konusunda da bu dijitalleşme Türkiye'de bir fuarda, Köln'deki bir fuara gittiğimde birçok firmanın böyle dijital ürünler çıkardığını gördüm ve diş hekiminin gideceği alan zaten belliydi. Türkiye'de ilk döndüğümde bu dijital konusunda bir şeyler yapmamız gerektiği konusunda bir görüş oluştu bende ve bu konuda da birçok çalıştığım fakültelerde bununla ilgili yatırımlar yaptık. Çene cerrahisinde de birçok diş hekimliğinin birçok alanında, hatta şöyle söylüyorum, medikal sektörde tıp diş hekimliği, diş hekimliği tıptan çok daha bu dijitalleşmede ön planda ve memnuniyetle bunu da izliyoruz. Tıp bizi takip ediyor, diş hekimi takip ediyor daha çok. Cerrahi alanda birçok uygulama şu anda günümüzde hali hazırda dijital uygulamalar yapılıyor. Bütün bu uygulamaların temel şeyi diş hekimini daha rahat ettirmek ve hastaların morbiditesini daha aza çekmek ve mümkün olduğu kadar tedavi süresini kısaltmak ve bunun üzerine firmalar genellikle çalışıyor. Çene cerrahisi alanında örneğin mesela bir ortodontik cerrahide bizim ameliyata bir hazırlık süreci vardır. Ortodontistler ameliyata hazırlar. Daha sonra ameliyatta kullanacağımız splintleri analog olarak yani konvansiyonel, geleneksel yöntemlerle, alçı modellerle, işte bu facebowlarla, transferleriyle falan yaparlar. Böyle birkaç hafta sürer. Bunu hazırlamak da çok zordur. Ama şimdi nasıl yapılıyor mesela? Sizin anlayabileceğiniz dilde anlatayım. Bir bilgisayar programı düşünün. Hastanın 3 boyutlu tomografisini bu programa aktarıyorsunuz. Üst çeneyi, mesela alt çeneyi ne kadar ileri, geri, sağa, sola veya ne kadar eğmeniz gerektiğine bilgisayar üzerinden karar veriyorsunuz. Tabii oklüzyonu da gözeterek. Ortodontistle birlikte karar verdiğiniz pozisyonda split üretmek istiyorsunuz. O pozisyonda split üretmek için düğmeye basıyorsunuz. 3 boyutlu printerler size ameliyat splintini hali hazırda hemen üretebiliyor. Süreyi çok kısaltıyor ve hataları, teknisyenin yapacağı hataları minimize ettiği için ameliyatta çok daha konforlu, rahat bir dijital uygulamayı hayata geçirebiliyorsunuz. Veya şimdi mesela implant uygulamalarında bazen sinüse girebiliyor implantın uç kısmı veya inferior alveolar sinire girip sinir zedelenmesi ortaya çıkabiliyor. Bunları veya işte kemik çok incedir, tam ortalayamayabilirsiniz implantınızı. kemikte bir perforasyon meydana gelebilir. Bunları önlemek için aslında tomografi üzerinden bir cerrahi guide, rehber hazırlanıyor. Bu rehberi hastanın ağzına takıyorsunuz. Önceden planladığınız implant pozisyonlarını, boyunu, çapını gözünüz kapalı bir şekilde o rehber yuvadan gönderdiğiniz zaman implant drillini, yuvayı hazırlıyorsunuz ve implantı gönderiyorsunuz. Bu neye yarıyor? Hiç bu konuda pratiği olmayan ya da cerrahi birikimi olmayan, tecrübesi olmayan diş hekimlerinin bile rahatlıkla ve hastaya zarar vermeden implant uygulayabiliyorlar. Yani dijital dünya öylesine büyüdü ki diş hekimliğinde, çene cerrahisindeki uygulamaları da kaçınılmaz oldu. Mesela navigasyon sistemleri var şimdi. Navigasyonla, hani şimdi beyin cerrahi ameliyatları yapılıyor ya, beynin en hassas noktasına zarar vermemek için tümörü oraya değmeden, işte zarar vermeden tümörü çıkarmak için navigasyonlar kullanılıyor. İşte diş hekimliğinde de mesela implant uygulamaları veya çenede bir tümörü çıkaracaksınız, inferior alveolar sinire zarar vermeden çıkarmanız gerekiyor gibi böyle navigasyon uygulamaları da geldi. Zaten diş hekimliğinin diğer alanlarında inanılmaz, işte protezde, ortodontide, şimdi şeffaf plaklarla biliyorsunuz ortodontik tedaviler yapıyor. İşte bütün bunlar hepsi dijital dünyanın bize sunmuş olduğu nimetleri. Biz de memnuniyetle kullanıyoruz. Çok çok daha gelişeceğini ümit ediyorum. Yani dijital teknoloji de Türkiye'nin çok iyi takip ettiğini düşünüyorum.
Hocam, ileri düzey cerrahi uyguladığınız hastaların psikolojilerinde değişiklik gözlemliyor musunuz? Gözlemliyorsanız bunu nasıl yönetiyorsunuz?
İleri düzey cerrahiden kastın sanıyorum maxillofasyal, evet. Hani komplike cerrahiler, özellikle ortodontik cerrahi, tümör cerrahisi veya post travmatik, işte travma sonrası. Tabii ki yani hastaların ameliyat öncesindeki psikolojisi normal bir hastadan bahsediyoruz. Normal psikolojiye sahip bir hastada ameliyattan sonra çok daha psikolojilerin iyileştiğini görmek mümkün. Bu da cerrah olarak bizi çok mutlu ediyor. Yani cerrahin en güzel taraflarından birisi de budur. Yani yaptığınız iş majör bir iş, majör bir değişim hastada sağladığınız için hasta psikolojisi son derece olumlu gelişiyor. Birçok hastanın mesela dentofasyal deformiteli, çene yüz deformitesi olan hastanın bizim yaptığımız bu ortodontik cerrahi ameliyatlarından sonra çenelerindeki şekil bozukluklarını, iskeletsel ve dişsel bozukluklarını düzelttikten sonra psikoloji son derece olumlu etkileniyor. Çoğu hastanın ben bu şeyden sonra işte evlendirme dairesi gibi hissederiz kendimizi genelde. Böyle aynayla küs olan insanların aynayla barışık hale geldiklerini ve daha sonra toplum içerisinde kendilerine sosyal bir statü bulduklarını, toplum içerisine girebildikleri, arkadaş edinilebildikleri, gülebildikleri, fotoğrafı artık gülerek poz verdikleri bir insan haline dönüşmelerini çok yakinen izliyoruz. Ve çoğu da tabii ki sonrasında bir aile kuruyor, evleniyorlar. Hala yani aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen minnet duygularını bize işte Facebook'tan, Instagram'dan bularak böyle bizi saygıyla anıyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Tabii travma hastalarında da benzer şey yaşanıyor. Travmalar mesela son derece yakışıklı bir çocuk bir trafik kazası geçirdikten sonra veya işte bir yerden düştükten sonra çene yüz deformitesi oluşabiliyor. Bunlarda da travma cerrahisi yaptığınızda genelde bize böyle fotoğraflarını getiriyorlar. Travmadan önceki fotoğraflarını getiriyorlar ve hani beni bu hale döndürebilir misiniz diyorlar. Tabii %100'ünü çevirmek son derece zor ama yani o fotoğrafta gösterdiği yüz şekline kavuşturmak, %100 olmasa bile yaklaştırmak bile hastanın psikolojisini son derece olumlu etkiliyor. Çünkü bunlar aynı zamanda sosyal ortamlardan kendilerini izole eden insanlar olarak geliyor karşımıza. Gerçekten intihar edip hatta intihar ve bir takım yaşadığı travmalar sebebiyle de intihar edip mesela intihar sonrasında işte çene yüz deformitesi varsa özellikle bunları düzelttiğiniz zaman hastaların tekrardan o psikolojik olarak kendilerini iyi hissedip sosyal ortama tekrardan geri döndüklerini görmek çok mutluluk veriyor. Hatta bazıları işe girmek için işte asker lise sınavları, polis sınavları vesaire falan çok değişik amaçlarla bize ameliyat olanlar da var ama temelinde hepsinin yani bütün insanoğlunun geçmişten günümüze kadar insanın kendini daha iyi, aynada daha iyi hissetmesi, daha iyi görmesi, daha güzel görmesi önemli bir şey. Yaptığımız ameliyatların tabii ki fonksiyonel ameliyatlar çoğu ama fonksiyonel bir ameliyat yaptığınızda yansımaları estetik de oluyor aynı zamanda. Bir nevi biz estetik cerrahi de yapıyoruz çene yüz bölgesinde. Tabii ki estetik, güzel bir estetik yaparsanız her estetik cerrahi gibi çene cerrahisinde bu estetik operasyonları da hastanın psikolojisini son derece olumlu etkiliyor. Ama bunun aksi yönde
çok nadiren de olsa hastanın başlangıçta bir psikiyatrik, psikolojik demiyorum, psikiyatrik bir bozukluğu var ise ve biz ameliyattan önce bunu çok iyi teşhis edemediysek, çünkü psikiyatrist değiliz ama anlamamız gerekiyor çoğu hastayı da. Bu psikiyatrik bozukluğun üzerine bir ameliyat yapsanız da ve ameliyatınız mükemmel olsa da bu hastada bazen o psikiyatrik bozukluğun bir devamı olarak, yani hiç ne yapsanız hiçbir şey beğenmeyen hastalarda çıkabiliyor nadiren de olsa. İşte o yüzden hastaları iyi seçmek gerekiyor başlangıçta. Genelde bizim ameliyatlarımız elektif vakalardır. Yani isteğe bağlı ameliyatlardır. Ama travma isteğe bağlı değil. Travma veya bir tümör mesela, bu tür cerrahiler elektif ameliyatlar değildir. Ama bu maksafasiyel, senin sorunun başında sorduğun bu psikolojisini nasıl etkiliyor hastanın, tahmin ediyorum bu dentofasiyel deformiteli hastaları soruyorsun. Bunu bilmeyen dinleyicilerimiz için de söyleyelim. Dentofasiyel deformite, çene yüz şekil bozuklukları, iskeletsel bozukluklar. Bazı hastalarda kendisiyle barışık oluyor. Mesela rahmetli Sakıp Sabancı'yı bilirsiniz. Çenesi çok prognatiktir, büyüktür alt çenesi. Mesela kendiyle barışık bir insandı. Buna bir böyle insanlara ameliyat yapmaya gerek yok zaten. Ama genellikle çene yüz bozukluğunu kendinde bir travma olarak gören hastalara yaptığımız cerrahi psikolojik yansımalar son derece iyi oluyor. Onu söyleyebilirim.
Hocam, ben sizin dekanınızda okulda olan şanslı öğrencilerden biriyim. Çok güzel bir 3 sene geçti. 3 seneydi hocam. Çok güzel bir
4... Yani sen de kaç sene biliyorum ama ben orada 4 sene bulundum.
Hocam,
evet.
O zaman 4 sene.
4 sene. Doğru.
Ben de bir hazırlıktan biri vardı. 4 senemiz geçti. O serüveni bize biraz anlatır mısınız? Böyle dekanlıkla o normal profesörlük, yani cerrahi anabilim dalıyla dekanlığın arasındaki çizgi. Oradaki maceranızı sizden demek istedim.
Dekanlıktaki maceralarım var. Evet. Bir de şöyle, hani bir de öncesi var. Erciyes Üniversitesi'nde de dekanlık görevi yürüttüm. Bir 6 yıl orada, bir 4 yıl kadar da Bezmalem'de yürüttüm. Toplamda 10 yıl. Aslında 10 yıl dekanlık görevini yürüten Türkiye'de çok sayılı hoca vardır. Çok şerefle ve keyifle yürüttüm diyebilirim. Fakat hani yaşın etkisi midir bilmiyorum. Yıllar içerisinde ben bir taraftan da mesleğimi bırakmayan bir dekandım. Hatta bazı mesela Bezmalem'e geldiğimde bazı asistanlar bana dedi ki, ya hocam ben hani hayret ediyorum, hani ilk defa ameliyat yapan, işini yapan bir dekan görüyorum falan gibi böyle şeyler söyleyenler oldu. Aslında normali bizimki. Tabii ki idari görevler gelip geçicidir. Hepsi biter. Ama mesleğiniz bitmez. Mesleğinizi yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Cerrahi de nankör bir meslektir. Eğer ameliyat yapmazsanız artık soğursunuz ve yapamaz hale gelirsiniz. Ben bunu hiç istemedim. Aslına bakarsan dekanlığı da hiçbir zaman talep etmedim. Talip olmadım dekanlığa. Fakat kader bizi işte önce Erciyes Üniversitesi'nde, sonra da Bezmalem Üniversitesi'nde dekan olmamıza sebebiyet verdi. İyi ki de yaptım. O bana çok şey kattı tabii ki, idari görevler. Ben hani dekan olmadığım dönemlerde birazcık da böyle protest, böyle muhalif bir insanımdır. Genel hayata bakışım doğrudur. Yanlış gördüğüm şeyleri hepsini eleştiririm. Karşımda dekanmış, rektörmüş, milletvekilmiş fark etmez, eleştiririm. Daha yani bir şeylerin daha iyi olması için eleştiririm tabii ki. Şahısları değil de hani şahısların kurmuş olduğu sistemleri eleştiririm genellikle. Hep eleştir. Bu eleştirmenin de bedellerini de ömrüm boyunca çok ödedim. Yani aslında bu kadar hani her bildiğini, her doğru bildiğini her ortamda söylemek de çok doğru bir şey değil aslına bakarsanız. O ayrı bir podcast şeyi olabilir, yani oturumu olabilir. Onlara girmeyeceğim. Fakat bir dönem baktım ki bir süre sonra ben dekan oldum. Şimdi siz dekan olunca bu artık eleştiri makamından çıkmış oluyorsunuz. Eleştirilen makamına geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla eleştirdiğim hiçbir şey benim yapmamam gerekiyordu. Aslına bakarsan bir idareci nasıl olması gerektiğini bilmiyordum. Ama nasıl olmaması gerektiğini çok iyi biliyordum. Yani çünkü yaşadığım süreçler, hani bir idareci nasıl olmamalı? Önce bunu başardım, sonra nasıl olmalı konusunda çokça çalıştım. Ve o eleştirdiğim konuların hepsini kendim çözmeye çalıştım. Çünkü sizin hani biraz önce anlattığım çene cerrahisinde son kişisiniz, sizin danışacağınız, başınızı yaslayacağı, soracağınız veya hastanızı emanet edebileceğiniz bir üstünüzde kimse olmadığı gibi, bunu nasıl yönettiysem çene cerrahisinde bugüne kadar, idareci olduktan sonra da artık her şeyi sizin yapmanız gerekiyor. Sizin çözmeniz. Öğrenci sizin gözünüze bakıyor. Asistan sizin gözünüze bakıyor. Diğer öğretim üyeleri sizin gözünüze bakıyor. Bütün hastalar sizin gözünüze bakıyor. İdari personel size bakıyor. Dolayısıyla her şeyi çözmesi gereken aslında siz oluyorsunuz. Sorumluluk tabii çok daha fazla arttı dekan olduktan sonra. Ve gücüm yettiğince tabii ki iyi şeyler yapmaya çalıştım. İyi şeyler yaptığımı da düşünüyorum. Türkiye'de diş hekimliği alanında, belki de diş hekimliği tarihine geçebilecek, tarih kitaplarına geçebilecek diş hekimliği alanında birçok ilkleri başardık. Bunları burada detaylarına girmeyeceğim ama keyifli bir dönemdi benim için. Fakat meslekle birlikte yürütmek biraz yıpratıcı oldu. 10 yıl boyunca idarecilik yapıyorsunuz ve 10 yıl boyunca da bir taraftan da çene ameliyatları yapıyorsunuz. Bir seçim, yani bir dönemeç noktasına geldim. Yani bir seçim yapmak zorundaydım. Neyi seçmeliyim diye. Artık ikisini birden yürütemiyordum. Ve idari görevden epey yıpranmıştım artık. Yorulmuştum. Dolayısıyla mesleğimi seçtim tabii ki. Ve şu anda mesleğimle ilgili işleri yapıyorum. Bundan da keyif alıyorum şu anda.
Hocam dönemeçten bahsettiniz. Dekanlık görevinizden ayrı bir mesleğinize geri döndünüz. Bir de bir implant süreci başladı artık. İmplant üretiminde de rol ediyorsunuz. Evet. Bize bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz?
Aslında bu süreci bu firma ilk kurulduğu günden beri yönetiyorum. Ben danışmanlık hizmeti veriyordum sadece. Bu tabii ilk implantın tasarlanmasından üretimine kadar geçen süreç içerisinde ve tanıtılması bir şeydi. Hani danışmanlık hizmeti veriyordum ama yıllar içerisinde arkadaşlar beni tanıdı. Ben onları tanıdım. Zaten uzun yıllardır ortak olmam konusunda bir baskı da vardı üzerimde. Ben de onları tanıdıktan sonra ne kadar hassas, ne kadar böyle mükemmeliyetçi insanlar olduğunu gördükten sonra da doğru insanlar olduğunu gördükten sonra da bu firmaya küçük de olsa bir ortak olma konusunu kabul ettim ve bu şirketin de ortağıyım aynı zamanda. Çok güzel işler çıkartıyoruz burada. Hayal ettiğim aslında uzun yıllar boyunca Türkiye'deki diş hekimliği alanında bakın etrafınızda kullandığınız cihazlara, ekipmanlara, sağ malzemelere bizim zamanımızda çok daha kötüydü. Tamamen yurt dışına bağımlı bir sektör. Fakat şu anda Türkiye'deki birçok firmanın artık bunları çok başarılı bir şekilde diş hekimliğinde kullanılan bütün malzemeleri, ekipmanları hepsini olmasa bile büyük oranda Türkiye'de üretildiğini memnuniyetle görüyoruz. Ve ben bu konuda da mesela yıllarca kendi üstlerimi eleştirdim. Yani hiçbir tane bir hoca çıkıp da demez mi ki ya şu ürünü de biz üretelim falan, niye bu kadar bizim zamanımızda bahsediyorum. Bir süre sonra baktım ki ben de hocayım. Yani hoca olduğumun farkında değilim. Hala ben kendi asistan gibi falan görüyorum. Hocayım, o zaman sorumluluk sende de var. Sen de bir şey yapmalısın. Aslında bu seçimi yaparken biraz zorlandım. Peki, hani Türkiye'de çene cerrahisinde böyle maksilofasiyel cerrahiyle birlikte anılan bir ismim vardır. Acaba implantla ilgili bir işe girersem bu kariyerimin bu noktasına bir zarar gelir mi diye endişe ettim açıkçası. Yani maksilofasiyel cerrahiyle, çünkü implant cerrahisi bizim çene cerrahisinde ufak bir uygulamadır, yani ufak bir alanıdır diyeyim. Tereddüt ettim ama sonradan düşündüm. Buna gerek yok. Yani Türkiye'nin böyle bir implanta da ihtiyacı var. Yani fiyat kalite performansı açısından çıtayı yükseltecek bir implant firmasının içerisinde olmak, bir dünya markası yaratmak. Hedefim hep öyleydi. Yani hep güzel büyük hedefler koyarım. Ya bu hedeflere ulaşırız ulaşmayız çok şey değil. Önemli olan bu hedef peşinde koşturmak. Yani ben de şu anda bu firmayı bir dünya markası olma yolunda çaba sarf ediyorum. Güzel bir çaba ve heyecan veriyor. Sadece implantla sınırlı kalmıyor. Bu diş hekimdeki başka alanlarda da, sırf çene cerrahisinde başka alanlarda da bazı ürünleri tasarlıyoruz şu anda. Bunların üretim süreçleri çok keyifli geçiyor. Tabii bir şey hemen aklınıza gelip üretip hemen yapalım satalım şeklinde bir süreç değil. Bunun çok uzun prosesleri var. Bunları anlatırım bir gün. Ama son derece keyif alıyorum. Çünkü şöyle düşünün, bir ürünün tasarlanıp bunun belgelendirilip ondan sonra kaliteli bir ürün haline geldikten sonra bir insan ağzında kullanılması, bir değil milyonlarca insan ağzında kullanılması inanılmaz keyifli bir şey. Yani bu konuda çalışan bir sürü sektörde bayimiz var. Bayilerin yanında çalışan bir sürü sektör çalışanı var. Bizim fabrikamızda bir sürü çalışan var. Bir sürü insan buradan maaş alıyor, evini geçindiriyor. Ve yurt dışına mesela kaç bin tane, kaç yüz bin tane ülkede bir ürün satarsanız o kadar yabancı firmanın Türkiye'ye girmesi engellenmiş oluyor bir taraftan. Bununla sınırlı kalmıyor. Dünyada yeni bayiliklerimiz oluşmaya başlıyor. Dünyaya ihracat yapıyorsunuz falan. Tam da istediğim şey bu aslında. Yani ülkeme hizmet ediyorum. Yani bu sayede de yani dekan olarak evet hizmet ettim. Öğretim üyesi olarak hizmet ettim. Birçok Türkiye'de yetişmiş insan gücü oluşturduk. Türkiye'nin her tarafında ameliyat yapan hocalar var. Onları yetiştirdik. Güzel şeyler bunlar. Çok ulvi şeyler. Çok da mutluyum bunları yaptığımdan. Ama farklı bir alana geçtim şimdi. Bu alanda da ülkeme hizmet ettiğimi düşünüyorum. Çok da keyifli bir iş. Herkese de öneririm. Yani Türkiye'de bir ürün üretilmesi, tasarlanması, ve bu ürünün satışa sunulması acayip keyifli bir iş. Herkese de tüm diş hekimliği öğrencilerine de asistanlarına da hocalarına da hepsine tavsiye ediyorum bunu. Bu sektörde yer alsınlar lütfen.
Hocam diş hekimliği fakültesinde aldığımız eğitimle aslında şu an yaptığınız işin arası çok bir bağ yok. Hani yine aynı şekilde bu diş hekimliği farklı bir alanındasınız şu an.
Doğru ama şöyle de yanlış diyebilirim bu soruya. Şu açıdan doğrudan bir ilişki yok ama dolaylı bir ilişki var. Şöyle söyleyebilirim. Eğer ben Alper Alkan olmasaydım ben bu fabrikada yer alamazdım zaten. Şimdi Alper Alkan ya da bir başka isim önemli değil. Bir başka hekim de olabilir. Sizin bir bu alanda bir tecrübeniz, klinik tecrübeniz, akademik tecrübeniz olmazsa zaten böyle bir üretim tesisinde de yer alamazsınız ki. Niye beni seçtiler sence? Yani bu implant ile ilgili birçok bilgiye vakıf olduğum için. Şimdi buradaki insanlar mühendisler, ustabaşları, bizim ortaklarımızdan işte mühendis arkadaşlar falan. Talaşlı imalat konusunda bilirler. Evet, bu işin bu kısmını çok iyi biliyorlar. Kalite kontrol işini çok iyi biliyorlar. Finans kısmını çok iyi biliyorlar. Her alanda çok iyiler. Peki ben yok olduğumu düşünün. Ya yani ben ya da benim gibi bir danışman hekimin bu firmada yer almadığını düşünün. Sizin ürettiğiniz bir ürünün klinik karşılığının ne olacağını, hastada nasıl bir komplikasyon gelişeceğini, bu komplikasyonu önlemek için neler yapılması gerektiğini gibi gibi gibi birçok akademik konuyu bilen birisi burada olması gerekir. Dolayısıyla aslında dolaylı da olsa bir bağı var. Yani aldığınız eğitimle bu üretim sürecinde yer almanız arasında bir dolaylı da olsa bir bağ var.
Sizin serüveninizi dinledik. Şimdi tarihi terse çevirelim. Aynı Alper Alkan, aynı bilgiler donanımla 18 yaşına diş hekimliği fakültesi 1. sınıfa gönderelim. Nasıl hareket eder, ne yapar kendini geliştirmek için şu anki tecrübelerini de şu an sahip olduğunu düşünerek nasıl yeni bir kariyer yaratırdı kendini?
Evet, güzel bir soru. Çok da böyle felsefi bir soru aslında. Yani aslında hayatta da bu soruyu özdeşleştirebilirsiniz. Hani mesleki açıdan değil de mesela 20 yaşına dönseydim neler yapardım falan gibi. Herkes için bu geçerli ama hayatı geriye saramıyorsunuz. Gerçek değil bu. Hani real bir soru değil. Çünkü hayat size ve meslek, hayat ikisini birlikte cevaplayayım. Bir tecrübe kazandırıyor. İşte yaptığınız yanlışlarla bir tecrübe kazanıyorsunuz aslında bakarsan. Keşke keşke diyerek bu yaşınıza geliyorsunuz. Ama bu keşkeler olmasaydı geriye dönüp ne yapacağınızı bilemezdiniz. O yüzden aslında benim naçizane tavsiyem genç meslektaşlarıma, öğrencilerime falan, bizim üzerimizde çokça böyle hayat tecrübesini dinlediğimiz insan yoktu. Anlatan da çok yoktu. Hayatı kendimiz tecrübe ettik. Fakat şu an ben size mesela kendi hayat tecrübelerimden bazı kesitler sunuyorum. Bu tür tecrübesi olan insanları çokça dinleyin. Onların keşkeleri vardır. O keşkeleri de çokça dinleyin. O keşkeleri siz dememek için, o keşke sayılarını azaltmak için işte tecrübeli insanlarla birlikte olun. Hep hani felsefi bir konudur dedim ya, yani alimlerle, bilim insanlarıyla, entelektüel insanlarla veya size bir ışık verebilecek insanlarla birlikte olursanız siz kendinizi çok geliştirirsiniz. Ama tam tersi olursa yerinizi sayarsınız. Dolayısıyla tek tavsiyem, hani bir tavsiye demeyeyim de, ben geriye dönmüş olsaydım 18 yaşında diş hekimliğine yeni girmiş bir genç diş hekimi adayı olsaydım, çokça mesleki anlamda, sorduğu için mesleki anlamda cevaplıyorum, çokça hayatı tecrübe etmiş, mesleği tecrübe etmiş o keşkeleri olan hocalarımı, büyüklerimi dinlerdim ve hayatıma biraz daha bu yönde şekil vermek isterdim. Bugün mesela çokça bu fabrikaya, yani diş hekimliği son sınıfında okuyan, sadece bezim alem değil birçok fakülteden insan da geliyor, beni ziyaret ediyorlar. Hiç tanımadım bir vasıtası, işte birisi vasıtasıyla geliyor işte. Hocam bir dinleyebilir misiniz ya, işte bir takım soruları varmış. Geliyorlar, soruyorlar, diyorlar ki hocam uzmanlık mı yapayım, doktora mı yapayım, yoksa hiçbirini yapmayayım, diş hekimi olup para mı kazanayım? Bu insanlarla konuşuyorum. Ve aydınlanıp gidiyorlar. Ne istediğini çok net, daha belli oluyor. Çünkü benim açımdan hani benim doğrumla onun doğrusu biri olmayabilir. Ben asla şöyle bir cevap vermiyorum. Kesinlikle uzmanlık yapmalısın, kesinlikle doktora yapmalısın veya hiçbirine gerek yok, git para kazan falan. Asla böyle bir cevap vermiyorum. Kendi ne istediğini birazcık da ortaya çıkartıyorum ve kendi hayatının bir basamağında bir şekillendirmiş oluyorum. Veya mesela bir tane daha anımı ilgili. Şu anda çene cerrahisi olan bir öğretim üyesi arkadaşımız benden kıdem olarak küçüktü. İşte ben asistanken o öğrenci de elinde böyle veriyor. Glickman'ın böyle kitabını falan okuyordu. Çok işte büyük. Ben de merak ettim. Hani Perio nereden? Ben de çocuğu o kadar seviyorum ki hani cerrah da olmasını istiyorum. Uzmanlığa karar vermiş ama Perio kitabı vardı elinde. Neden Perio? Yani ben eleştirmiyorum. Benim eşim de periodontolog bu arada. Neden Perio? İşte ya cerrahi var işin içinde. İşte böyle izledim. İşte periodontal cerrahi yapıyorlar. Cerrahiye ne kadar meraklı olduğunu biraz sorguladım. Aslında istediği çene cerrahisi. Çünkü çene cerrahisi stajına ilk defa geliyor. Bilmiyor. Çene cerrahisinin uygulama alanları bilmiyor. Biraz onu anlatınca, biraz böyle çene cerrahisi gösterince birden periodontolojiden çene cerrahisine geçti. Ve hayatımın dönüm noktası sizle konuşmaktı hocam dedi. Abi diyor tabii şimdi hocam demiyor da. Abi diyor iyi gidiyor çene cerrahisini seçmişim diyor. Çünkü kesmezdi beni diyor periodontoloji. Ha şimdi kesmez derken yanlış algılama olmasın. Şimdi periodontolog dediğim gibi. Kimisi de inanılmaz periodontolog olmaktan çok mutlu. İyi ki çene cerrahı olmamışmışım diyen bir sürü insan da var. Dolayısıyla kişiye göre değişir veya piyasada birçok arkadaşımız vardır. Özel sektörde çalışır. Özel sektörde koca koca hastane grupları açıyorlar mesela. Yani iş adamı falan olmuşlar. Ama bu birikimi işte ben demiş ki diş hekimliği alanında evet tedavi hizmetleri yaptım. Bununla ilgili tatmine de ulaştım. Artık hasta bakmak istemiyorum. Ben iş adamı olmak istiyorum. Ama kendi bildiği bir alanda diş hekimliği Türkiye'nin bu alandaki eksiğine onu görüp mesela bir hastane zinciri kurup giden insanlar var. Dolayısıyla tamamen kişilerin kendi kararıyla hayatını şekillendirmesi gerekiyor. Ben de geriye dönüp eğer diş hekimliği birinci sınıf öğrencisi olsaydım yine aynı süreçlerden geçerdim. Keşke demedim cerrahi ile ilgili. Keşkem olmadı. Fakat seçimlerimle ilgili başka, yani hayatımın, bu meslek hayatımdaki bazı keşkelerim oldu. Onları yapmazdım. Onları yapmamak için de dediğim gibi büyüklerimi birazcık, büyük sözü dinlemek gerekirmiş, onu görüyorum.
Hocam uzmanlığı cerrahi seçmek isteyen öğrenci arkadaşlarımıza ne tavsiye edersiniz?
bir daha düşünmelerini tavsiye ederim. Şimdi bu da çok uzun cevaplanması gerekiyor. Çok kısaca cevaplayacağım. Türkiye'de bir güncel mevzuat var. Ben gelenlere de bunu anlatıyorum. Mevzuata göre yetkilendirilmiş, yani ulusal olarak yetki problemi yaşamak istemiyorum. Ben her türlü cerrahi yapmak istiyorum. Ben yetkiyle uğraşmak istemiyorum diyen arkadaşlara mutlaka çene cerrahisinde bir uzmanlık yapmalarını öneririm. Diş hekiminin her alanda uzmanlık yapılması şarttır demiyorum. Bakın çene cerrahisini sorduğun için çene cerrahisini. Çünkü çene cerrahisi riski yüksek olan bir branş. Yüksek riskli bir branşta yetki probleminiz olmaması gerekiyor. Doktora yaparsanız yetki problemleri yaşayacaksınız. Dolayısıyla doktora aslında hani doktora bundan üstündür, daha aşağıdır falan gibi söylemler asla söylemiyorum. Doktora farklı bir eğitim modelidir. Uzmanlık farklı bir şeydir. Uzmanlık ülkenin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünü oluşturmak için Sağlık Bakanlığı tarafından yasayla çıkarılmış bir uzmanlık yetkisi, öyle söyleyelim. Ama doktor öyle değil. Yani doktora yapmanız uzmanlık öğrencisiyle aynı eğitim bilgisine sahip olsanız bile, yani yan yana uzmanlık öğrencisiyle doktor öğrencisi beraber yetişse bile, ikisi de aynı hocanın hocaların eğitiminden geçmiş ve her ikisi de aynı şeyleri yapabilir yeteneğe sahip olsa bile, ama mevzuat karşısında, mezun olduklarında, uzman olarak mevzuat karşısında doktora öğrencisinin uzmanlık eğitimi için belirlenen asgari şartları sağlayan bu ameliyatları yapma yetkisi yok. Biraz karışık oldu cümle, affedersiniz. Yani sanıyorum söylemek istediğim anlaşıldı. Çene cerrahisi illa yapmak istiyorum ve komplike cerrahiler yapmak istiyorum diyen arkadaşlar varsa mutlaka bunun nerede olduğunun bir önemi yok. Uzmanlık yapsınlar, sonra bir şekilde kendilerini yetiştirirler Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve yurt dışında, ama yetkiyle ilgili problemleri olmaz. Çünkü risk faktörü yüksektir. Niye? Şunu sorabilirsin. O zaman niye ortodontide bir uzmanlık yapılmasını şart koşmuyorsunuz hocam da, niye çene cerrahisi? İşte bu yüzden risk faktörü cerrahide yüksektir. Her branşta risk vardır ama yüksek olan cerrahidir. Ortodonti riski yok mudur? Hasta sizi davet edemez mi? Ortodonti orada yapabilir ama cerrahiyle karşılaştığınızda risk çok daha düşüktür. Dolayısıyla 80-90 yaşınıza da gelseniz ortodonti pekala yapabilirsiniz. Yani ve risksiz bir şekilde yürütebilirsiniz ve bir hastayla davalık olma ihtimaliniz çok düşüktür. Ama cerrahide, hele ki komplike cerrahiler yapmak istiyorsanız, risk yüksektir ve mutlaka uzmanlık yapmalarını öneririm arkadaşlara.
Hocam Genç Edat Akademi'de genç edatlarla bir araya geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sizin şanslı sayılı öğrencilerinizden bir tanesiyim. Her zaman da teşekkür borç bilmiştim. Bu vesileyle size teşekkür etmiş olayım.
Ben çok teşekkür ederim. Sizin gibi böyle genç, dinamik, yani sürekli kendini geliştirmek isteyen, sürekli hocalarıyla irtibatı koparmayan, öğrenciliğiniz yıllarını da hatırlıyorum, sen başta olmak üzere birçok arkadaşın, yani diş hekimliğinin klasik eğitiminin dışında da birçok böyle aktiviteye imza attınız. Ben de size destek oldum o dönemde. Sizlerle birlikte olduğum için ben çok mutluyum ve hala o birlikteliğimi de sürdürdüğüm için de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. O zaman bir sonraki yayınlarda tekrar görüşmek üzere.
İnşallah. Çok teşekkürler.
Herkese merhaba. Bugün Profesör Doktor Alper Alkan bizlerle. Hocam bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz öncelikle.